Ayrım 7.
Hayvanlar besi için çobanlarla açık arazide kalıyorlardı. Atlı nöbetçiler efendinin malını gözlüyorlardı. Çiftçiler yorgun argın akşam yemeklerini yiyor, yeni kan yapıyor, çorbacının zenginliğini artırmakta gerekli enerjiyi toplayabilmek için hemen yatıyorlardı. Allah öyle emretmişti, insanlar ne yapabilirdi? Böyle düşünenin bile vay haline. Ama iki efendinin işleri bitmiyordu. Katiplerin defterlerini görmeye yazıhaneye gidiyorlardı. Ne satıldı ne para geldi. Kahyalarla işler hakkında konuşuyor, emirler veriyorlardı. Adamları bazen bu yok mu, babasından daha sert, daha çok çalışıyor diye konuşuyorlardı. Allah rahmet eylesin, büyük tamah sahibiydi. Büyüğü yeni terlemekte olan bu çocuğa şaşıyorlardı. Babasının ona bırakmış olduğu bereketlerden faydalanıp hayatın tadını çıkaracağı yerde Ahmet-i Muhammed'i inatla malları çoğaltmaya çalışıyordu. Bu yeni çorbacı çok iş yapacak. Yapsın, bize mi soracak? O ne kadar çok kazanırsa biz de o kadar iyi. Bütün gün toprakta çalışmadın mı? Ekmek yok. Çalışkan ve çalışanları seviyor. Onları bol bol görüyor. Ne de olsa efendi, istediğini yapıyor. Bize gelince, Allah Ekber, Aris ve Emin akşam yemeğini tepedeki denize bakan evin taraçasında yiyorlar. Sonra oturup merakla işleri ve işçileri hakkında konuşuyorlardı. Mehtaplı gecelerde ay ışığının gümüş altınlaştırdığı denizi seyrediyorlardı. Ay olmadığı geceler ayağında parıldayan sandallarıyla Afrodit'in ormana indiğini görüyorlardı. Aşktan gözü dönmüş, tepeden tırnağa erguvani renge bürünmüş Aris. Aris eski Yunan'da savaş tanrısı, Zeus'un oğlu. Doğudan çıkıyordu. Afrodit'i karşılamaya mı gidiyordu, yoksa birbirlerini öldürürken zevkle seyretmek için insanlara savaş mı getiriyordu? Gökyüzünde muhteşem Zeus ışıktan oklarını fırlatarak onunla gurur duyuyordu. Doğru, kimi insanların Hera bir çiçek koklayınca Aris'e gebe kaldı, saçmalığını işitmişti. Ahmakça laflar. Aynı şey İfestos. İfestos ateş ve demirciler tanrısı. Zeus ile Hera'nın oğlu. İçinde söylenmişlerdi. Sözde Hera onu cinsel birleşmede bulunmadan doğurmuştu. Karşı adanın bir ucundaki fener yorulmak bilmeden göz kırpıp duruyordu. İki arkadaş sohbet ederek dinleniyorlardı. Nikolas harıl harıldı. Bir kaçakçının oğlu, kendisi de eski kaçakçılardan olan Cavur Manolis'i baş yardımcısı olarak yanına aldı. Tıknaz, geniş alınlı ve bıyıkları kulaklarına varan bir adamdı bu. 50'sinde olmasına rağmen hala güçlü kuvvetliydi ve boru gibi sesi vardı. İkinci yardımcısı Barut oğluydu. Kızgın kanı yüzünden ona böyle diyorlardı. Babasına hizmet etmiş Arnavut ve Rum yardımcıları da vardı daha. Adadan iki de katip aldı. Stefanis Zimalakis ve Yoris Makarunas. Bu sonuncusu öylesine yavaştı ki adamlardan biri ona yıldırım adını takmış ve öyle kalmıştı. Ama hesap işinde bir taneydi. Altın çerçeveli gözlükleri, saatinin altından kalın zinciri, serçe parmağındaki pırlantalı yüzüyle Nikolas'ta tam bir ağ havası vardı. Nazik davranıyor, tatlı konuşuyordu. Deniz mavisi gözlerinin bakışı soğuktu. Hareketlerinde vakar vardı. Kimselere asla içini açmazdı. Yalnız mutlu olduğu da ya da sana ihtiyaç duyduğunda tatlı tatlı gülümserdi. Ve sen bir çare mutlu olur, bundan biraz cesaret alırdın. Kolayca kapışan ve kapıştığında yüzü sertleşen ve bakışları çakmak taşına dönen bir insandı. İyi ya da kötü, ne derse yapılmalıydı. Karşı geldin mi yüzünü alev sarar, bağırır çağırır, yumruklarını indirirdi. Ve o zaman Türk Arnavutları ve Rumlar ondan çekinirlerdi. Cavur Manolis bile. Atına biniyor, işçilerini görmek ve ona saygı duysunlar, ondan çekinsinler diye onlara kendisini göstermek için çiftliklerini dolaşıyordu. Hadlerini bilsinler ve daha çok çalışsınlar diye. Güvendiği Arnavutları Türkiye'nin içlerine çok sayıda canlı hayvan satın almaya yolluyordu. Bu hayvanlardan 1500 kadarı kışlalarında otlamaktaydı. Bunları semizletiyor ve adalara, daha çok da süngercilikten zenginleşmiş olan kendi memleketine sattırıyordu. Bir gün Cavur Manolis'e, ''Babamdan duymuş olduğuma göre'' dedi. ''Senin yanında çalışan ve iyi para alan Türkler, bilhassa Arnavutlar, aralarında Besa.'' Besa, kan davası, Arnavutça. Çıkmasına rağmen çok dürüst insanlar. Onlara bir çuval dolu para bırak, ellerini sürmezler. Görüşün doğru efendim. Onlara ne dersen, ne söylesen hemen yaparlar. Niçin diye sormazlar. Ama yanılma. Senin hatırın için kendini ateşe atacak Rumlar da var. Nikolas gülerek, sen de atar mısın bir acavur Monali? Diye sordu. Ben var ya efendim, binlerce kere ölümle karşılaştım ve ondan korkmadım, dedi eski kaçakçı ve gururla bıyığını oynattı. Efendisi gülümsedi. Elini Asi'nin omuzlarına koydu ve mavi gözleriyle dostça ona baktı. Öyle olmasa bile, diyerek onu kızdırdı. Sözlerin hoşuma gitti. Şimdi göğsü kabararak oğul bekliyordu. Nikki'nin karnı iyice şişmişti. En çok 15 gün içinde genç Iraklı Mandı kızın dünyaya geleceğini hesaplıyorlardı. Ve böylece ailenin şanlı adı da sönüp gitmemiş olacaktı. Oğlunu tam istediği gibi yetiştirmek istiyordu. Halkın içinde ve at sırtında. Aklı özgür, ruhu özgür. Onu okuma yazma öğretecek ve Avrupa'ya yollayacaktı. Uygar ve güçlü olacaktı. Yanında çalışan Arnavutlar gibi sert ve nazik, soyundan gelenlere insanlara yakışır şekilde. Aklını kılavuz alıp korkutucu ilerlesin ve ara sıra ama seyrek olarak kalbinin sesine de kulak versin. Tabiatın ona vereceği iyilikleri özgürce kullansın ve zaaflara, hayatın ölümün ve karanlık yanlarına boyun eğmesin. O, Büyük Ağa'nın ilk oğlu olarak bütün öğretmenlere, kahyalara, çiftçilere ve hizmetçilere önünde boyun eğdiriyor, istediği en budalıcı sözleri bile yaptırıyordu. Sert, korkusuz, kararlı pozlarını takınırken bütün bunların yalan olduğunu biliyordu. Ve şimdi küçüklüğünden beri inatçı olduğundan kimsenin baş kaldırmaması ve ona karşı çıkmaması için yanında çalışanlara yumruklarını gösterip duruyordu. Ama içinde korku vardı. Kalbi korkunun gölgeleriyle doluydu. Özgür ve bağımsız düşündüğünü sanıyordu. Dinlerle alay ediyor, bunlardaki çelişkileri bulunca seviniyor, sorgu sual etmeden körü körüne inanan Hristiyan'a ve Müslüman'a gülüyordu. İnsanı karanlığa bağlı tutan ibadetlere ve adetlere gülüyordu. Onları kızdırıyordu. Onlarla dalga geçiyordu. Kendisini ziyarete gelen yüksek rütbeli kişilerle, din adamlarıyla ve politikacılarla tartışıyor, özgür düşüncelerini onlara dinletmekten zevk alıyordu. Ama için içinde korkuyordu. Hiçbir şeyden emin değildi ve ürküyordu. Bu cüretkar kışkırtmalarının onu kötü duruma düşüreceğinden çekiniyordu. Ya kendisinin, ya karısının, ya da onca yıldır beklemekte oldukları çocuklarının bir talihsizlik, bir hastalık ile cezalandırılacağından korkuyordu. Fransız aydınlarına, özellikle Neşter gibi olan aklı hiçbir şeye boyun eğmeden, korkusuzca her tarafa dalan Voltaire'e hayrandı. Ne kadar hür, ne kadar korkusuz sözleri vardı. Onu taklit etmeye çalışıyordu. Ama ikiye bölünmüş ruhu titriyordu. Ama huylarından kurtulamıyordu. Bir gün gezgin bir çingene ile konuşuyordu. Onu birkaç iş yaptırmak ve yedirmek için eve çağırmıştı. Bu gezginin hiç korkusu yoktu. Bir şey belli etmiyor, işini yapıyordu. Onun çıplak ayaklarına, nasır tutmuş tabanlarına baktı. Eski pantolonuna, parlayan zayıf yüzüne ve taranmamış saçlarına. Ona sordu. Bir şeyden korkuyor musun? İnsanlardan, hayaletlerden ya da benzeri şeylerden. Aa tabii, dedi adam. Açlıktan. Neden bir yerde oturmuyorsun? Mesleğin var, aç kalmazsın. Adam derin derin Nikolas'a baktı. Yalandan gülümsedi ve sadece... Ama canım tok, dedi. Ne demek o yani? İstediğimi yapıyorum. Nikolas, na diye düşündü. Çingene ve ayağında don yok. Ama gerçekten hür olan o. Lavrio'daki madenleri işleten Fransız şirketiyle yazışmaları vardı. Elinde sultan fermanı, irade bulunduğunu yazmıştı onlara. Bunlar onun Aydın vilayeti, Menteşe sancağı, Bodrum kazası, Paksimat köyündeki gümüş madenlerini 99 yıl çalıştırmasına izin veriyordu. Fransız şirketine birlikte çalışmayı teklif etmişti. İki uzman çıkıp geldi. Onlara bir metre genişliğinde ve bir o kadar uzun, ipeğe benzeyen sağlam bir kağıda yazılmış, padişahın uzun tuğrasını taşıyan iradeyi gösterip tercüme etti. Atlara binip Paksimat köyüne gittiler. Madeni kontrol ettiler, işe adam koyup kazdırdılar. Tatmin olmuş görünüyorlardı. Analizini yapmak için biraz örnek aldılar. Bunu Paris'e, merkezlerine göndereceklerdi. Genel müdür ne yapılması gerektiğini onlara bildirecekti. Muğla'dan valiyi Halikarnassos'tan kaymakamı evine davet etti. Ama aslında gücünü Fransızlara göstermek ve işe resmi bir hava vermek istiyordu. Nikki onların yanında oturmadı. Salonda onları selamladıktan sonra durumunu mazeret gösterdi. İlk yemek servisi yapılırken Nikolas gülümseyerek onlara baktı ve dedi ki, ''Sevgili dostlarımı ve yeni iş arkadaşlarımı masamı görmekten çok memnunum. Hoş geldiniz ve afiyet olsun.'' Vali elini göğsüne koyarak Bismillahirrahmanirrahim dedi. Ve kaymakam da bir saygılı ilave etti. Allah bereket versin. Fransızlar kupkuru bir bon appétit demekle yetindiler. Vali İstanbul'da Fransız okulunda okumuştu ve iyi Fransızca konuşuyordu. Konuşma arasında bazen uygun kelimeyi bulmakta zorlanıyor ve onu Türkçe söyleyip sözüne devam ediyordu. Kaymakamı konuşulanları anladığını söylüyor ama kendisini ifade etmekte güçlük çekiyordu. Yemek bitinceye kadar konuştular ve sonra koltuklara oturup kahvelerini ve likörlerini içip nargilelerini yaktılar. Fransızlar önce tereddüt ettiler ama meraktan nargileyi denemeye karar verdiler. Hoşlarına gitti. Konuşma canlıydı. Öyle ki kalktıklarında afiyet olsun, kalior nepsi demeyi bile unutmadılar. Ama kızlar gelip her birine bir küçük tabak dolusu çiçek tatlısı verdiler. Ağlık ağızları tatlansın, işlerini iyi yapsınlar ve çok geçmeden yine masaya oturup yeniden başlasınlar diye. Nikolas'ın aklı fikri dinledi. Din gerçekten de Tanrı'dan gelen bir ilhamsa hangi din daha iyiydi? Gerçek öğreti sonradan gelen din adamlarınca nasıl çarpıtılmıştı? İnsana faydası mı, zararı mı vardı? Fransızlar dinin elzem olduğunu söylüyorlardı. Din ihtirasları frenliyor ve içgüdüleri yatıştırıyordu. Fransızlardan biri, "Her dinin iyi bir yanı vardır," dedi. Ama Hristiyanlık, özellikle Katolik hayata, ruha ve insana daha çok önem vermektedir. Ötekisi, ruhu eski halkların ve hatta keskin görüşlü Yunanlıların sahip oldukları korkulardan kurtarmıştır, dedi. Burada şüpheli bir parantez açıldı. Ruhu Hristiyanlık mı kurtarmıştı? Nikolas tatlı tatlı, ruhu daha çok küreleştirdi, dedi. Her şeyde ölçülü ve ince olan Yunanlılar, Hades yeraltı dünyasının tanrısı, ölüler alemi. Korkunçluğundan hiç bahsetmemişlerdir. Cahil ve görgüsüz ve çektikleri çeşitli yoksulluklardan gözleri dönen Hristiyanlar, onu canavarlar, altında ateş yanan kazanlar, kızgın demirler ve pek çok sadist işkencelerle doldurdular. İnsan ruhu korkularına boyun eğdi ve köreleşti. Demonatas'a mutluluğun ne olduğu sorulunca özgür ruha sahip kişinin mutlu olduğu cevabını vermiş. Ve ruhu özgür olan kişi hiçbir şeyden korkmayan, hiçbir şey ümit etmeyen kişidir. Ne farklı. Fransız, ama insanlığın ilerleme yolunda, diye onun sözünü kesti. Bundan daha da güzelini söylemiş başka kim var? Ama azizim, eski Yunanist Yunanlılar belki biraz daha değişik şekilde aynı şeyleri söylemişlerdir. Ama şu eşsiz sözü kim etmiştir? İki gömleğin varsa bir tanesini gömleği olmayana ver. Ütopya, ne ben, ne siz, ne de başkası iki gömleği olsa bir tanesine başkasına verir. Çünkü tek gömleğini yıkayınca çıplak kalırsın, dedi Nikolas ve güldü. Ve fariziler, Musa'nın getirdiği kanunlara göre taşlanması gereken fahişeyi ona götürdüklerinde, o kadar insanlık ve bilgelikle, hiç günahı olmayan ilk taşı atsın diyen kim? Hazreti İsa. Tam diplomatik, zeka ama onu taşlayın deseydi, nasıl bir sevgi ve af öğretiyor olabilirdi? Hayır taşlamayın deseydi, fariziler onu Musa'nın kanunlarına karşı gelmekle suçlayacaklardı. Bir saniye sustu. Alaycı bir gülümsemeyle ötekilere baktı ve yine söze başladı. Bunlar duygulandırıcı olsa da bir dava vekilinin zekice sözleridir. Ama biliyorsunuz, dil bilginlere göre bütün bu hikaye İncil'e 3. yüzyıldan 50 yıl sonra girmiş. Daha önce yokmuş. Hiç kimse ağzını açmadı. Az sonra vali budalaca bir lafla sessizliği bozdu. İsa yeryüzünün tepsi gibi düz ve hareketsiz olduğunu söylüyordu. Bütün yıldızlar ona göre dünyanın etrafında dönüyordu. Halbuki Muhammed, dünyanın karpuz gibi yuvarlak olduğunu, hem kendi ekseni hem de güneşin etrafında döndüğünü söylemiştir. Ve size soruyorum, hangisi daha aydın kafalıydı? Hangisi Allah'la daha yakın iletişim içindeydi? Bu tartışma bıkkınlık getirmeye başlamıştı. Ama Nikolas nezaketle, ''Kara Hüseyinoğlu Bey, İsa böyle bir şey söylememiştir. İbraniler kitaplarında öyle yazıyorlar. Ama İbraniler cahil insanlardı.'' dedi. Peygamber Muhammed adına selam olsun, bunu Kur'an'da söylemiş. Ama biliyor musunuz, çok daha önce Yunan filozofları bunu söylemişlerdir. Bir tanesi de değil, Anaximandros, Heraklitos, Arkelos, Armidis, Samoslu Aristaros'un her ne kadar yıldızların hareketsiz görünseler de güneşin etrafında döndüklerini yazmış olduğunu belirtmektedir. Plutarros da aynı filozofa şunları yazıyor. Güneş gezegenlerin merkezidir ve dünya güneşin etrafında dönmektedir. Nikolas böyle dedi ve cahillerle konuşuyorum, beni takdir edin, dercesine mağrur ve alay edercesine gülümseyerek onlara baktı.
Ayrım sonu.